Ayrım 27.
Nesibe'nin küçük oğlan bakkala koşturdu. Nesibe sofrayı düzenledi. Bir bardak derken iki, üç bardak oldu. Bu arada Nesibe gözleri pırıl pırıl hiç durmadan konuşuyordu. Saçlarını beğenip beğenmediğini sordu. Başını açtığına kızdıysa hemen örteceğini söyledi. Abdullah tek kelime etmedi. Nihayet dördüncü bardağın ortalarında elini cebine attı. Bir miktar para çıkarttı. Masanın üzerine fırlattı. Bana döndü. Ne masraf yaptıysan al, dedi. Orospu çocuğu. Diana içkisini başına dikti, tekrar bana döndü. Anlıyorsun değil mi Mehmet Bey? Gösteriş yapıyordu. Ben orada olmasaydım Nesibe'ye para vermezdi. O eşyaları da almazdı. Zaten parayı masaya koyarken, daha önce etrafa bakarken de fark ettim. Senden bunları isteyen oldu mu, diyordu. Kendin almış, kendin getirmişsin. İstersen geri götür. Bir de bizden teşekkür bekleme. Çocuklarının yuvaya gittiklerini söylediğimizde de öyle yapmıştı. Gidiyorlarsa kendilerine, bana ne? Ben parayı istemediğimi söyledim. O paraya ihtiyaçları var, biliyor musun? Abdullah daha sandal borcunu ödeyemedi. Bu bakımdan daha sonra ödersiniz gibi bir şey söyledim. Ve yer yerinden oynadı. Küfretmeye başladı. İnanabiliyor musun? Benim paramı istemediğini söyledi. Beni de istemediğini söyledi. Şimdi tabii onun sarhoş olduğunu anlıyordum. Ama Nesibe'yi anlamadım. Nesibe gülümsüyordu, inanabiliyor musunuz? Kocasının edepsizliğiyle iftihar ediyor gibiydi. Sonra bana Abdullah'ın evin erkeği olduğunu, parayı almam gerektiğini söyledi. İnanabiliyor musunuz? Bir anda kendimi onun arkadaşı değil, borç aldığı bir para babası gibi hissetmemi sağladı. Aynı anda Abdullah Nesibe'ye döndü. Nerede yatacaklarını sordu. Nesibe de benim yatağımı gösterdi. O kadar basit. Bana git, diyordu. Katyuşka ile David uyumuşlardı, biliyor musunuz? Bu bakımdan çok geç oldu. Ben bu saatte gidemem Nesibe, dedim. Ama bana güldü. Erkek gibi kadın olduğumu söyledi. Zo, çocukları uyandırıp oradan çıkmaktan başka seçeneğim kalmadı. Ben de öyle yaptım. O merdivenleri inerken Mehmet Bey, bütün bir geto ahalisinin arkamızdan güldüğünü hissettim. Şimdi bana şunu söyle, bu davranışı nasıl yorumluyorsun? Geto sözcüğünü ilk kez kullandığına dikkat ettim. Yorumlayamıyorum Diana. Gözüm sakin sakin piposunu içen David'e takıldı. Ve onun bu oluşum içindeki payını düşündüm. Siz yorumlayabiliyor musunuz Profesör Pavlovich? Ha, ne? Dedi David. Bizi dinlememişti. Nesibe ve Abdullah, dedim. Onları hangi tipolojiye oturtursunuz? Oh well, bilmiyorum, dedi adam ciddi ciddi. Yeterince veri yok elimizde, öyle değil mi? Meleksi meleksi tebessüm ediyordu. Ne tipolojisi, dedi Diana. Kendisine yeniden içki doldurdu. Ben izin istedim. Düş kırıklığına uğradığın için üzgünüm, Diana. Sinirli sinirli güldü. En iyilerimizin bile başına gelebilir, değil mi? Dedi. Her şeyi bilen Günay Hanım'ın da başına gelebilir. Sesindeki kötülük şaşırttı beni. Evet, dedim, çıktım. Ama mesele orada bitmemişti. 8. Biz ayrıldıktan sonra David de bir içki aldı. Geçti karısının karşısına oturdu. Bir süre sessiz kaldılar. Düşünüyordum da, dedi David gülümseyerek. Belki de senin ve çocukların eve geri dönmenizin zamanı gelmişti zaten. Ne demek istiyorsun? Bu, elinin tersiyle boğazı gösterdi. Seyahat, dedi. Bu seyahatin sonuna geldiğimizi hissetmiyor musun? Seni izleyemiyorum balım, diye esnedi Diana. Uykum geldi. Türkiye serüveninin, dedi David aynı ses tonuyla. Sonuna geldiğimizi hissetmiyor musun? Diana kocasının ciddi olduğunu sezinlemeye başladı. Hafifçe toparlandı. Balım, dedi, apaş, hatta tehditkar bir tavırla. Ben henüz başlamadım bile. O kadar içkiden sonra dili dolanmış olmalı. Ben de onu demek istiyorum, dedi David. Yumuşak tutmaya, ayrıca özel gösterdiği sesiyle. Belki de çabalamaktan vazgeçmelisin. Çabalamak mı? Ben çabalamıyorum ki. Tabii ki çabalıyorsun Diana. Nesibe ile olan bu ilişkin. Bak, ben Nesibe'yi seviyorum. Çok seviyorum. Bunu fark etmedin mi? Evet, ama bu seni geliştirecek bir duygu değil. Ona çok yardımcı olduğunun, ufkunu açtığının farkındayım. Ama dürüst olalım, bu ilişkinin ona bakarsan bu ülkedeki ilişkilerin sana katkısı olmadı. Bir süre Diana'nın ayılmasını seyretti. 6 ay öncesini hatırla, diye sürdürdü. Seni bunaltan sorunlarını hatırla. Onların çözümüne yaklaşmadın bile. Türkiye sana yardımcı olmadı balım. Anlıyor musun? Yani, dedi Diana tereddütlü. Umarım beni çok aceleci bulmazsın ama 6 ay çok uzun bir zaman Diana. Ve sen ve ben, her ikimiz de, gülümsedi, çözümleri yollarda arayan çok Amerikalı gördük, değil mi? Diana dikildi. Biraz daha açık konuşmak ister misin? Zo, dedi Profesör Pavlovich. Neden olmasın, gülümsedi, piposuna uzandı. Kendini geç kalmış bir 60 kuşağı gibi hissedip hissetmediğini merak ediyordum. İçini çekti. Bana bazen öyle geliyor da, ne dediğimi biliyorsun. Hani bütün o alt kültürler, yüksek teknoloji tedirginliği, makinelere isyan, bilgisayarların reddi, sonra güldü, Nepal'e yolculuklar, vejetaryen diyetler, guru giysileri içindeki kolejde arkadaşlarımız, kısa bir es verdi. Zen meditasyonunda yoğunlaşmak için kullanılan melodik sesi taklit etti. Om, kollarını havaya kaldırdı. Parmaklarını açtı, salladı. Hare Krishna. Pek komik değil, dedi. Tamamen kendine gelmişti Diana. Affedersin. Bizimle ne ilgisi var onu da anlamış değilim. Düşünceli bir tavırla duraladı. Kaşları da çatıldı. Meğer ki sen benim sorunlarımı karşı kültür egzantriklerinden biri diye hafife almış olasın. Öyle mi yaptın David? Yani... David kelimeleri iyi seçmek ister gibi düşündü. Üstesinden geleceğini biliyordum balım. Diana gerçekten de şaşırmıştı. Ben mi üstesinden gelecektim, diye sordu hayretle. Yani dünya değil de ben. Sorunlar insanlığın değil, benim sorunlarımdı. Kişisel problemim, öyle değil mi? Nesibe'nin böyle sorunları yok, değil mi, diye gülümsedi David. Hastası heyecanlı olduğu için alttan alan bir doktor edası vardı yüzünde. Dülgerlerin de yok, doktor Rodop'ların bile yok. Zo, universal sorunlar olduğunu söyleyemeyiz, değil mi? Diana toparlandı. Şimdi bir dakika burada dur ve bana şunu söyle. Senden ne haber David? Bu sorunları sen de benimle paylaşıyorsun ya da paylaşıyordun, öyle değil mi? Türkiye'ye bir ipucu bulmak, yeni bir görüş geliştirmek için geldik, öyle değil mi? Profesörün kaşları kalktı. Öyle olsa bile korkarım o ipucu burada yok balım. Senin için büyük bir düş kırıklığı olduğunu biliyorum. Ama acı vereceğini bilen ama çaresiz kalan insanların ifadesini takındı. Ama Mesih Türkiye'ye de gelmeyecek. Çünkü paslandı artık, anlıyor musun? Pas tuttu. David'in sönen piposunu ağır ağır temizlemek için kullandığı derin bir sessizlik oldu. Diana tekrar konuştuğunda sesi adam akıllı çatallaşmıştı. Çok mu yanılıyorum, yoksa sen bunun böyle olacağını biliyor muydun? Well, sana İslam'ın ölmüş olacağına dair işaretler aldığımı söyleyebilirim balım. Nasıl? Ben bir Yahudiyim, yoksa unuttun mu? Yani ben acılı bir Yahudiyim, anla beni. Yani ben Yahudi dininin bütün dünya için vazgeçilmez bir hakikat olduğu düşüncesiyle büyütüldüm. Ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi? Ve sonra Harvard'da sizin aranıza geldiğimde ve daha sonra da burada, Türkiye'de, insanların Yahudiliğin ne demek olduğundan haberleri bile olmadığını, dahası ve buna rağmen ve mükemmelen ve şaşırtıcı bir biçimde müsterih olduklarını gördüm. Sizinki de en az bizimki kadar zengin bir kültürdü. Ne daha zalim, ne de daha şiddet. İslamiyet'in de aynı çizgide olacağını düşündüm. Müslümanların bizden daha şanslı olacaklarını düşünmek için bir neden yoktu. Bunu anlıyorsun, değil mi? Hele de Türkiye'de. Ve sen, dedi Diana, kelimelerin üstüne basa basa, bunu kendi gözlerine görmek için geldin. Kendi gözlerine görmek ve tıza diklik tacını bırakmakta ne kadar haklı olduğunu kendine kanıtlamak için. Ben, dedi David başını öne eğerek, aklın hakim olmadığı yerde insanların mutsuz olduğundan emin olmak için geldim. Derin bir nefes aldı, gürültüyle bıraktı. Neden bana bunları anlatıyorsun David? Neden şimdi? Diana'nın zahiri sükuneti yüreklendirdi. Nesibe'ye daha fazla kaptırmayasın diye balım, dedi David. Bu defa da duygudaşlık yansıtan bir sesle. Canın yansın istemeyiz, değil mi? Karısının "Evet doktor" demesini bekliyor muydu bilinmez. Ama hiç ummadığı bir tepki gördü. "Seni orospu çocuğu," dedi Diana. Sakin sakin ve dişlerin arasından. "Seni orospu çocuğu." "Anlayamadım." "Seni orospu çocuğu," diye tekrarladı kadın. "Sen bana komplo kurdun değil mi? Ta başından beri sen bana komplo kurdun." "Ama balım." "Sakın David, sakın beni balımlama." Kocasının yaklaşmak niyetiyle ayağa kalktığını gördü. "Olduğun yerde kal profesör," diye tısladı. David geri çekildi. "Buna inanamıyorum," dedi Diana. "Böyle bir şeye cesaret ettiğine inanamıyorum. Bütün o konuşmalar, babanla yakınlığımı teşvik etmeler, dostlar komitesi, projelerin, benim projelerim, annemle aramızın açılması, ne yapmaya çalışıyordun Profesör Pavlovich? Sana aşık olacak bir kadın mı yaratacaktın? Pigmalion'u mu oynayacaktın?" Sesi gittikçe yükseliyordu. "Diana, lütfen. Benim rızamı almadan beni değiştirmeye çalıştın," diye bağırdı Diana. "Benim rızamı almadan beni bir kursa kaydettirdin. Benim rızamı almadan beni bir tür Mesih'in peşine taktın. Asla bulamayacağımı bildiğin bir Mesih'in." Olup biteni içine sindirmek ister gibi sessizleşti. Tekrar konuştuğunda sesi zehir gibiydi. "Neden David?" diye sordu. "Neden ihanet ettin bana?" "Diana sevgilim, o kelimeyi kullanma lütfen." Kocasının karışmış yüzüne şöyle bir baktı. "Bana bir açıklama borçlusun," dedi Diana. Kendi içine döndü. "Hiç değilse bir açıklama. Neden oyaladın beni? Neden? Hiç olmazsa bu kadarcığını söyle." Sesi yavaş yavaş söndü. Omuzları çöktü. Koca gövdesi büzüldü, küçüldü. Kötü kapalı çarşı koltuğuna sığdı. David konuşmanın hiç beklemediği bir yöne kaymış olmasının sıkıntısı içindeydi. "Böyle olmasını istemezdim balım," dedi nihayet. "Lütfen inan bana. İsa Mesih, Yahova, Allah, kimsin sen David?" "Kötü zamanlama," diye mırıldandı David. "Kötü zamanlama." "Evet," diye onayladı Diana. "Ya çok daha önce ya da çok daha sonra bilmeliydim. Ama zarlar atıldı. Zo, artık bekleyemez." "Hayır, bekleyemez," dedi Profesör Pavlovich. "Sen haklısın. Ama önce bir içkiye ihtiyacım var." Buzdolabına yöneldi. "Çaydanlığın altını yak." David Pavlovich, "Her şey İsrail devletinin kurulmasıyla başladı," diye başladı. "Pavlovich Asidi hanedanını sürdürmeyi reddetmemden çok önce, cemaatime ihanetimden çok önce," gülümsedi. "Ben eski bir hainim Miss Catherine." "Şirinliği kes lütfen," dedi Diana. "Affedersin. Ama şimdi senden sabırlı olmanı rica etmek zorundayım. Çünkü senin anlaman benim için çok önemli." Oturdu, birasını açtı. Arkasına yaslandı, gülümsedi. "Zo, geriye dönüp hatırlamaya çalışmalıyım, ayrıntılarıyla. Ve ilk hatırladığım, bütün bir Brooklyn ahalisinin nefesini kesip radyonun başına geçtiği gün. Kasım 1947. O gün Birleşmiş Milletler İsrail Devleti'nin kuruluşuna ilişkin kararını verecekti. Spikerin hiç susmayacak gibi konuştuğunu hatırlıyorum. Konuştu, konuştu, konuştu, konuştu. Ve nihayet kararı açıkladı. İsrail Devleti kurulacaktı. Birkaç saniyelik bir sessizlik oldu ve İsa Mesih, gök gürültüsü gibi bir patlama. İnsanlar sokaklara dökülmüşlerdi. Ağlamalar, gülmeler, alkışlar oturma odamıza kadar yükseliyordu. Çok mahcup olduğumu, babamın yüzüne bakamadığımı hatırlıyorum. Evi havalandırıyorduk. Anlıyor musun? Camlar açıktı. Böyle bir ihtimal öngörüp camları önceden kapatmadığım için de kendimi suçluyordum. Ne kadar bir zaman geçti bilmiyorum. Rabin Levi ağır ağır yerinden kalktı. Camları kapattı. Kalın perdeleri çekti, dış dünyayı örttü. İyi hatırlıyorum. Olağanüstü parlak ve sıcak bir Kasım günüydü. Babam geceye çevirdi. Sonra altı kollu büyük şamdanımızı yaktı. Çizgili dua örtüsünü aldı, başını örttü. Sanhedrin Risalesi'nden bir bölüm okumaya başladı. Örtü kapattığı için gözlerini göremiyordum. Ama ileri geri sallandıkça sakalından süzülen yaşlar mumların ışığını yakalıyor, kristal parçacıkları gibi sıçrıyorlardı. Kardeşim Arye, annem ve ben sessizce onu seyrettik. Okumasını bitirdi, bize döndü. Tevratsız yaşamın yarım yaşam olduğunu biliyoruz, dedi acı dolu bir sesle. Tevratsız, tozdan gayrı bir şey olmadığımızı biliyoruz. Tevratsız, iğrenç ve menfur olduğumuzu biliyoruz. O, kainatın sahibi. Bizi bağışla. Mesih'in krallığını kirletenleri bağışla. Filistin'de Goyim devleti kuranları bağışla. Babam konuşuyordu, biz üçümüz sallanıyorduk. Amin, amin. Kalktı, pencereye yürüdü. Kandilli sırtlarının karanlığına baktı. Tekrar konuştuğunda oralardan esinlenmiş gibiydi. O sesi daha önce de duymuştum. Ama hiçbir zaman o günkü kadar yakıcı değildi. Belki de gerçekten Sitra Akra'dan geliyordu. İçimde değdiği her yeri dağılıyordu o gün. Ve bu ses bana Pasteur'ün de, Hitler'e karşı savaşan askerlerin de, Hagana savaşçılarının da bu dünyanın bir parçası olduklarını ve o insanların iğrenç ve menfur olmadıklarını söylüyordu. Yahudileri kendi canları pahasına kurtaran goyimler de var diyordu. Anlıyorsun değil mi? Bana bütün Yahudilerin tek bir beden, tek bir ruh olduğu söylenmişti. Ama Hitler'le pazarlığa oturan Yahudiler de vardı. Komünist Yahudiler de. Bana kainatın sahibinin gözünde bir Yahudinin hayatından daha önemli hiçbir şeyin olmadığı söylenmişti. Bir tek adam öldürmenin milyonlarca adam öldürmekle eşdeğer olduğu, çünkü onun sperminden doğacakların da yok edilmiş olacağı söylenmişti. Zo. Hasidi mabetlerini kızıl çapulculara ihbar eden Troçkist Yahudilerin yaptıkları yanlarına mı kalacaktı? Ne demekti bütün bunlar? Benim cemaatime misafir eden Amerikalılar kimdi? New York'ta Tevrat yoktu. Birleşik Devletler'de Tevrat yoktu. Ama biz vardık. Bizim için süt ve bal ülkesi Filistin değil, Amerika değil miydi? Jesse Owens nasıl öbür taraftan olabilirdi? New York Devlet Kütüphanesi'nde George Eliot'ın Daniel Deronda'sını okumuştum. 1892 baskısı, incecik yazıları olan Londra basımı bir kitaptı. Kapak sayfasında siyah beyaz bir gravür vardı. Geniş, dingin bir ırmakta tek başına bir adam kürek çekiyordu. Nehrin iki yanındaki salkım söğütler suya sarkmıştı. Ayın ya da güneşin ışığı suya vurmuştu. Bu adam Daniel Deronda'ydı. Doğuya, oradaki ülkelerde yaşayan halkımın koşullarını iyileştirmeye gidiyorum, diyordu. Filistin'e gitmek için terk ettiği sevgilisi Gwendoline, halkımın siyasi varlığını onarmak, onları tekrar bir millet yapmak, dünyanın dört bir yanına dağılmış olmalarına rağmen onlara İngilizlerinki gibi bir merkez sağlamak tutkusuyla yanıyorum. Bunu bir görev kabul ediyorum ve görevime başlamaya kararlıyım. Bu göreve hayatımı adamaya kararlıyım. Hiçbir şey yapamazsam, dimağlarda bir ışık yakabilir, bir hareket başlatabilirim. Daniel Deronda'nın, onun gibi öncülerin spermlerinden üreyen sabralar nasıl öbür taraftan olabilirlerdi? Bersan Belsan toplama kampını boşaltan İngilizler nasıl öbür taraftan olabilirdi? Basarın üzerinde mumlar, Tomilerin tifüs salgınını durdurabilmek için yakmak zorunda kaldıkları barakaları unutturmak için çırpınıyorlardı. Tomiler nasıl öbür taraftan olabilirlerdi? O gün, o küçük apartmanda, dillendirilen ve dillendirilmeyen her düşünceye tehditkar bir karanlık sinmiş gibiydi. Giderek ağırlaşan hava, acı ve korku doluydu. Annem sarışın peruğu hafifçe kalkılmış, uzun kollu elbisesinin içinde terliyor ağlıyordu. Arya'nın elleri buz gibiydi. Aklına bir şey gelmiş gibi duraladı, gülümsedi. Sana İslam'ın dayanamayacağının işaretleri vardı, demiştim. Annem işaretlerden birisiydi. Hasidi cemaatinin kadınları uzun etekler, uzun kollu, kapalı yakalı elbiseler giyerler ve asla denize girmezler. Saçlarının görünmesi de iffetsizlik sayılır. Bunun için peruk takarlar. New York yazında bol bol terlerler. Saçlarının diplerini örgü şişleri, yoksa kalemle kaşırlar. Zo. Nesibe'nin başörtüsü bana yabancı değildi. Zehra'nın diremesi de öyle. Yabancı değil, etkileyici de değil. Ve ben Rus polislerinin şakaklarına tabanca dayadıkları hahamlarının hikayeleriyle büyüdüm. Çek tetiği diye haykırmışlardı. Ölümden korkmuyoruz. Çünkü Tanrı'ya inanıyorlar ve onun kendilerini hemen orada, öbür dünyada beklediğini biliyorlardı. Zo, idamı müebbede tercih eden Türkler yabancı değil. Etkileyici de değil. Sitra Akra, karanlıklar diyarı. dehşet, kötülük, ışığı örten kızgın kayalar ve ışığı örten kadife perdelerimiz. Bizler, karanlığın ürperten dokusu. Perdeleri aç, diyordu içimdeki ses. Perdeleri aç ve bunların ne kadar zavallı olduğunu göreceksin. Mumlar sizin tertip ettiğiniz acizliğiniz. Mumları karanlıkları ululamak için yakıyorsunuz. Perdeleri Sitra'kra hükümdar olsa diye örtüyorsunuz. David, oğlum, senin baban bir hain. Sitra'kra ile işbirliği yapıyor. Perdeleri aç, David. Ve bütün bunların bir inşadan ibaret olduğunu göreceksin. Karanlık, kötülük, korku. Bütün bunların senin şuurunun yarattığı bir düzenlemeden ibaret olduğunu göreceksin. Zo, diye gülümsedi. New York Devlet Kütüphanesi'nde kaydoldum ve okumaya başladım. Sistemli bir okuma değildi. Bana yardım edecek kimseyi tanımıyordum. El yordamı ile gidiyordu. Hristiyan azizlerinin yazılarıyla başladım. İsa Mesih'in hayatını sizin kaynaklarınızdan okudum. Bir defasında yakalandım. Yudel dayım kitap değiştirmek için kütüphaneye gelmişti, anlıyor musun? Ben dalmış okuyordum. Yaklaştığını görmedim. Çocukluğunda Rusya'da zafiyet geçirmiş, ince bir adamdı. Ve ben kimsenin onun kadar öfkelenebileceğini hayal bile edemezdim. Okuduğum kitap onu yaşamsal bir yerinden yaralamış, deliye döndürmüştü. O adam yüzünden ne kadar Yahudi kanı döküldü, sen biliyor musun? Diye haykırıyordu. Haçlı seferleri sırasında o adam yüzünden kaç Yahudi öldürüldü, biliyor musun? Hitler'in 6 milyon Yahudi'yi öldürebilmiş olmasını da Hristiyanların o adamı Romalıların değil, Yahudilerin öldürdüklerini sanmalarına bağlıyordu. Avrupa soykırıma bu yüzden müdahale etmemişti. Büyük dayılarımın da Rusya'da o adama ilişkin bir yortu sırasında öldürüldüğünü hatırlattı. Ve sonunda babamı utandırdığımı söyledi. Ben herhangi birisi değil, bir Tzadik veliahtıydım. Sitra Akra'dan gelen bilgilere kulaklarımı tıkamalı, sadakatini halkıma yöneltmeliydim. Kulaklarımın uğuldadığını, yüzümün ateşler içinde yandığını hatırlıyorum. Söz ver bana, diyordu. Söz ver, vaktini boşa harcamayacaksın. Sözümü tutmadım. Psikolojiyle başladım, Freud'la tanıştım. Psikofizyoloji, nöroloji, nörofizyoloji, psikiyatri, nöroşirurji hakkında ne bulduysam okudum. Beyin, algılama, dil, düşünce, uyuşturucular, uyarıcılar hakkında ne bulduysam okudum. İnsan ruhunu bir mikroskop lamında, bir röntgen filminde görebilmeyi tasavvur edebilecek kadar okudum. Ve gördüm ki, insanın tabiatta var olan enerji biçimlerini algılayacak duyu sistemi bile yoktur. Algıladığımız dünya kendimizin inşa ettiği bir ussal düzenlemeden ibarettir. Hepimiz, her birimiz kendi dünyalarımızı inşa eder, mutlakiyetine zorunlu olarak inanırız. Ortak malzememizden o sessiz, kokusuz, renksiz, yalnızca sonsuz, sistemsiz ve anlamsız bir biçimde Alık Texas'tan milyarlarca ve milyarlarca farklı dünya inşa edilebilir. Kombinasyon sınırsızdır. Tek ve gerçek bir dünya yoktur. Ne bizimki, ne sizinki, ne de Müslümanlarınki. İnsan varlığının özden önce geldiğini anladım. Dünya ile kurduğumuz ilişkide başlangıç noktamızın öznellik olduğunu anladım. Beni izleyebiliyorsun, değil mi? Evet, dedi Diana kısaca. Makas gibi bir şey düşün. Makas gibi imal edilmiş bir şey. Bu makası imal eden zanaatkarda önce kavram vardı. Yani bir kavramdan yola çıktı ve makası imal etti. Tersi düşünülemez.